Ayrım 18.
Toplumumuzdaki problemi görüyorum. İlk anda adaletli davranmak yerine adaletsizlik olduktan sonra adaleti arıyoruz. Evet, adalet bir aksiyondur, reaksiyon değil. Adalet bir davranıştır, tepkiselliğin adı değildir. Bu yüzden sizin adaletsizliğinizi benim düzelteceğimle avunmayın. Ölümden sonra hayat yoktur. Sadece hayat vardır. Kendinize nasıl yaratmayı ve deneyimlemeyi seçiyorsanız, adalet anlayışınızın ne olduğunu da uygulamalı olarak gösteriyorsunuz. Bu adalet anlayışınızda siz kendinize olmasını istediğiniz kadar başkalarına da adil davranıyor musunuz? Yoksa adalet sizin davranışlarınız size yansıdığında mı aklınıza geliyor? Adalet nalıncı keseri değildir. Sizin davranışlarınızın ta kendisidir. Ve bu yüzden insan ırkını ilkel olarak tanımlıyorsun. Eğer evrim bir futbol sahası olsaydı nerede olurduk? Orta sahada. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Evrimin orta sahasına kadar mı ilerledik? Hey, sadece geçen asırda ceza sahasından orta sahaya geldiniz. Gol şansımız var mı? Tabii ki, eğer yine isabetsiz vuruş yapmazsanız. Yine mi? Evet, ilk kez uygarlığınız bu noktaya gelmedi. Bunu tekrar etmek istiyorum çünkü bu gerçeği işitmeniz çok önemli. Daha önce de gezegeninizde teknoloji geliştirdiniz. Bu teknoloji sorumlulukla kullanma yeteneğinizin çok ötesinde. İnsanlık tarihinde yine aynı noktaya geliyorsunuz. Bunu anlamanız çok önemli. Şu andaki teknolojiniz bunu akıllıca kullanma yeteneğinizin ötesine geçti bile. Toplumunuz teknolojinin bir ürününe dönüşüyor. Oysa teknolojinin toplumunuzun bir ürünü olduğunu unutmaya başladınız. Toplum kendi teknolojisinin bir ürünü haline geldiğinde kendi kendisini yok eder. Neden? Nedenini açıklar mısın? Evet, kritik konu teknoloji ile kozmoloji arasındaki dengeyi bulmaktır. Tüm hayatın kozmolojisi ile olan dengeyi. Tüm hayatın kozmolojisi demekle neyi kastediyorsun? Kısaca yaşamın işleyişi demek. Sistem, süreç, benim çılgınlığımın da bir metodu var biliyorsun. Ben de öyle olduğunu düşünüyordum. İroni işte burada. Bu metodu keşfettiğinizde sistemi bozma riskini de o ölçüde artırırsınız. Böyle bakıldığında cehalet bir lütuf olabilir. Evrenin kendisi teknolojidir. En büyük teknoloji mükemmel işleyen bir teknoloji. Kendi kendine. Ama evrensel prensipler ve evrensel yasalarla oynamaya başladığınızda bu yasalara karşı gelme riskini de artırırsınız. Bu da penaltı anlamına gelir. Ev sahibi takım için büyük bir engel. Evet, yani ligimizin dışında oynuyoruz. Sadece siz liginizin dışında oynadığınıza karar verirsiniz. Bunu davranışlarınızla gösterirsiniz. Örneğin atom enerjisiyle kendinize nasıl yok edeceğinizin bilgisine sahipsiniz. Evet, ama bunu yapmayacağız. Biz daha akıllıyız. Kendimizi durdurmamız gerektiği yerde durdurabiliriz. Öyle mi? Kitlesel yok edişe yönelik silahlarınızın gücünü gittikçe artırıyorsunuz. Bu öyle bir noktaya gelecek ki birileri elindeki bu silahı dünyayı rehin almak için kullanacaktır. Ya da kendisine karşı mücadele veren dünyayı yok edecektir. Çocukların eline kibrit veriyor, sonra da evi yakmamaları için dua ediyorsunuz. Ama siz henüz kibritin nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz. Bunun çözümü açık. Kibriti çocukların elinden alın ve kendi kibritlerinizi çöpe atın. Ama ilkel bir toplumun silahlarından arınmasını beklemek hiç de gerçekçi değil. Bizim son kalıcı çözümümüz olan nükleer silahlardan vazgeçmemiz düşünülemez bile. Nükleer testlere son vermemiz bile mümkün değil. Kendimizi kontrol edemeyen bir toplumuz. Nükleer testlere son vermeye bile karar veremiyoruz. Nükleer çılgınlıkla kendinizi yok etmezseniz, çevresel intiharla kendinizi yok edeceksiniz. Gezegeninizin ekosistemini bozuyor ve bozduğunuzu inkar ediyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi yaşamın biyokimyasıyla oynuyorsunuz. Kopyalama ve genetik mühendisliği ile türünüze özenle hizmet etmek yerine yakında felaketler yaratacaksınız. Dikkatli olmazsanız nükleer ve çevresel tehditleriniz çocuk oyununa dönüşecek. Bedeninizin savaşabileceği hastalıkları yenmek için ilaçlar üretiyorsunuz. Bu ilaçlarla vücudunuzdaki virüsleri saldırıya öylesine hazır hale getiriyorsunuz. Öyle güçlü virüsler yaratıyorsunuz ki tüm türünüzü yok etme gücünü kazanıyorlar. Beni korkutuyorsun. Her şey kaybedildiğinde oyun bitmez mi? Hala aynı takımda mıyız? Sadece bir takım olduğunu sanıyordum. Karşı takım kim? Bir olduğumuzu yatsıyan her düşünce, bizi ayıran her söz, bir olmadığımızı ifade eden her davranış. Karşı takım gerçek değil ama siz onu realitenizde gerçek kıldınız. Teknolojinizde dikkatli olmazsanız size hizmet etmesi için yaratılan teknoloji ölümünüz olacaktır. Şu anda şu soruları duyar gibiyim. Bir kişi ne yapabilir? Öncelikle bir kişi ne yapabilir düşüncesini bırakmaları gerekiyor. Bir kişinin neler yapabileceği üzerine yazılmış çok kitap var. Onları görmezden gelmekten vazgeçin. Okuyun, adım atın, başkalarını uyandırın, devrim yaratın, evrim devrimini yaratın. Uzun zamandır zaten böyle olmuyor mu? Evet ve hayır. Evrim süreci tabii ki devam ediyor ama şimdi bu süreç yeni bir dönemeçte. Şimdi evrimleştiğinizin farkındasınız. Sadece evrimleştiğinizin değil, nasıl evrimleştiğinizin farkındasınız. Realitenizi nasıl yarattığınızın sürecinin farkındasınız. Daha önce sadece evrim sürecinin gözlemleyicisiydiniz. Şimdi ise bilinçli bir katılımcısınız. Çok daha fazla insan düşüncenin gücünün farkında, her şeyle olan bağlantısının farkında, ruhsal kimliklerinin farkında. Bu gerçek bir evrimsel devrim. Çok daha fazla sayıda insan gerçekte kim ve ne olduğunu ve kim olmayı seçtiğini ifade ediyor. İşte bu yüzden kritik bir noktadasınız. İlk kez kayıtlı tarihinizde ama insan deneyiminde değil, hem teknolojiye hem de teknolojinin nasıl kullanılacağının anlayışına sahipsiniz. Ya dünyayı yeniden yaratırsınız ya da yok edersiniz. Bu güce sahipsiniz. Bilinçli evrimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu konularla ilgili kitapları okuyun, okuyun. Her insan kendi bilincine en uygun dilde yazılmış kitaplarla aydınlanabilir. Bizim toplumumuzla aydınlanmış toplumlar arasındaki farkı ayrılık bilinci belirliyor, değil mi? Evet, gelişkin toplumların ilk rehber prensibi birlik bilincinizdir. Tüm yaşamın birliği ve kutsallığıdır. Böyle bir toplumda hiç kimse diğerinin yaşamına kendi isteği olmadan son veremez. Hiçbir koşulda mı? Hiçbir koşulda. Saldırıya uğrasak da mı? Aydınlanmış toplumda saldırı olmaz. Belki türler arasında değil ama dışarıdan olmaz mı? Eğer gelişkin bir tür saldırıya uğrarsa, saldıranın daha az gelişkin bir tür olması kaçınılmazdır. Saldıran daima ilkel bir türdür. Çünkü gelişkin bir tür asla saldırmaz. Anlıyorum. Saldırıya uğrayan insanın diğerini öldürmesi, kim olduğunu unutmasından kaynaklanır. Eğer saldırılan kişi fiziksel bedenden ibaret olduğunu düşünüyorsa, hayatının sona ermesinden korkarak saldıran kişiyi öldürebilir. Oysa kendisinin fiziksel bedenden ibaret olmadığını bilen kişi, başkasının bedenini öldürmek yerine fiziksel bedenini bırakarak bedensel olmayan deneyime yönelmeyi tercih eder. Obi-Wan Kenobi gibi. Bilim kurgu yazarlarınız sizi gerçeğe doğru yönlendiriyor. Burada duralım. Birinci kitapta söylediklerinin aksini söylüyorsun. Ne söylemiştim ki? Birinci kitapta sana tacizde bulunan kişilerin tacizde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini söylemiştin. Hatta saldırıya karşı savaşı onaylamıştın. Aynen şu sözleri söylemiştin. Despotların gelişmesine izin vermeyin. Despotizmlerini durdurun. Ayrıca şunu da söylemiştin. Tanrısallık kurtarıcı olmayı seçmek değildir. Kesinlikle kurban olmanızı seçmeyi de gerektirmiyor. Şimdi ise gelişkin varlıkların asla diğerlerinin bedensel varlıklarına son vermeyeceğini söylüyorsun. Bu söylediklerin nasıl uzlaşıyor? Birinci kitabı yeniden dikkatle oku. Sorularına sorduğun anlam içinde yanıt vermiştim. Başkalarının söz ve davranışlarının bazen seni incittiğini söylemiştin. Bunun için verebileceğin en iyi tepkinin ne olacağını sormuştun. Ustalık boyutuna geldiğinizde başkalarının söz ve davranışları sizi incitmeyecektir. Bu boyutta Obi-Wan Kenobi gibi hiçbir şey size zarar veremeyecektir. Hatta birisi sizi öldürürken bile. Gelişkin toplumlar diye tanımladığım toplumların üyeleri işte bu ustalık boyutuna erişmiş durumdalar. Bu toplumlardaki varlıklar kim olduklarının ve kim olmadıklarının bilincindeler. Onlara zarar vermek ya da incitmek mümkün değildir. Bedenlerine zarar vermek isteseniz bile bedenlerini terk ederek size bırakacaklardır. Eğer onları incitmeye böylesine ihtiyaç duyuyorsanız, sizin bu ihtiyacınızı gidermenize izin vereceklerdir. Bir önemli nokta daha, konuşmalarımızdan yararlanmak istiyorsanız, gelişkin toplumların tanımını yaparken bunu kendi kültürünüzün yargılanması olarak görmeyin. Evet, evrendeki gelişkin varlıklar bir başka canlıyı asla kızgınlık duygusuyla öldürmez. Birincisi kızgınlık duymazlar, ikincisi hiçbir varlığın onun izni olmadan bedensel deneyimine son vermezler. Üçüncüsü asla kendilerini saldırıya uğramış hissetmezler. Hatta bu saldırı kendi toplumlarının dışından gelmiş olsa bile. Çünkü ancak birisinin sizden bir şey alacağını düşünürseniz kendinizi saldırıya uğramış hissedersiniz. Bu hayatınız, sevdikleriniz, özgürlüğünüz, malınız, sahip olduğunuz herhangi bir şey olabilir. Gelişkin varlıklar böyle bir şeyi asla hissetmez çünkü gelişkin varlıklar güç kullanmaya başvuracak kadar almaya ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi zaten size verirler. Bu kendi bedenleri olsa bile. Çünkü gelişkin varlıklar her şeyi yeni baştan yaratabileceklerini bilirler. Bunu bilmeyen daha az gelişkin varlıklara istedikleri şeyi doğallıkla verirler. Bu yüzden gelişkin varlıklar ne kurtarıcıdır ne de birisinin despotluğunun kurbanıdır. Ama anlayışları bunun da ötesindedir. Her şeyi yeni baştan yaratabileceklerini bildikleri halde yaratmak zorunda olmadıklarını da bilirler. Mutlulukları fiziksel bedene sahip olmaya bağlı değildir. Son olarak da gelişkin varlıklar kendisinin ve saldıranın bir olduğunu bilir. Saldıran kişiyi kendisinin yaralı bir parçası olarak görür. Bu durumda da tüm yaraların iyileştirilmesi gerektiğini bilir. Birin yeniden kendisini bir olarak bilebilmesi için. Gelişkin varlığın her şeyini saldıran kişiye vermesi, kendinize aspirin vermek gibidir. Vay, ne derin bir anlayış. Ama daha önce söylediğin bir şeye dönmek istiyorum. Gelişkin varlıkları GV olarak kısaltmaya ne dersin? GV'yi sıkça kullanacağız da. Pekala, GV'nin bir bedensel varlığın izni olmadan asla onu öldürmeyeceğini söylemiştin. Evet, ama bir varlık neden bir başka varlığa yaşamını sona erdirme izni versin ki? Birçok nedenle olabilir. Örneğin kendisini yiyecek olarak sunmayı isteyebilir. Ya da savaşı durdurmak gibi bir amaca hizmet edebilir. Bizim kültürümüzde bile canlının ruhundan izin almadan hiçbir canlıyı beslenmek amacıyla bile öldürmeyen toplumlar var. Evet, Amerikan yerlileriniz, Kızılderililer gibi. Onlar bir çiçeği, bir meyveyi bile bitkinin ruhundan izin almadan koparmazlar. Tüm yerli kültürleriniz de aynı şeyi yapıyor. Ne ilginçtir ki siz bu kültürlere ilkel etiketini yapıştırıyorsunuz. Şimdi de bir turpu bile koparmadan önce izin almam gerektiğini mi söylüyorsun? Nasıl istersen öyle yaparsın. Bana GV'lerin ne yaptığını sormuştun. Peki Amerikan yerlileri gelişkin varlıklar mı? Tüm ırklarda ve türlerde olduğu gibi bazıları gelişkin, bazıları değil. Ama kültür olarak yüksek bir seviyedeler. Onların deneyimlerini yansıtan kültürel mitolojileri de çok zengin. Ama onların mitolojilerine bile kendi mitolojilerinizi zorla kattınız. Bir dakika, ne diyorsun? Kızılderililer vahşiydi. Bu yüzden binlercesini öldürmek zorunda kaldık. Geride kalanları da rezervasyon denilen toprak hapishanelere kapattık. Şimdi de kutsal bölgelerini alıp üzerlerine golf sahaları inşa ediyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Yoksa kutsal sitelerine saygı duymaya devam eder, kültürel faaliyetlerini hatırlar ve kutsal törenlerini uygularlar. Buna izin veremeyiz. Anlıyorum. Hayır, gerçekten öyle. Onları ezip kültürlerini yok etmeye çalışmasaydık, onlar bizim kültürümüzü etkileyebilirlerdi. O zaman ne hale gelirdik? Toprağa ve havaya saygı gösterseydik, nehirlerimize zehir akıtmaktan vazgeçseydik, endüstrimiz nasıl gelişirdi? Onlar gibi çıplak gezseydik, utanma duygumuzu yitirirdik. Devasa binalarda tıkış tıkış yaşamak, asfalt ormanında işe gitmek yerine nehirden yıkanıyor, doğada yaşıyor olurduk. Televizyon seyretmek yerine kamp ateşi etrafında toplanıp hala kadim bilgelik öğretilerini dinliyor olurduk ve hiç gelişmemiş olurduk. Ya, sizin için neyin iyi olduğunu iyi ki biliyorsunuz. 18. Çok gelişkin uygarlıklar ve çok gelişkin varlıklar hakkında biraz daha anlat. Hiçbir nedenle birbirlerini öldürmemelerinin dışında bizden ne farklılıkları var? Paylaşma. Hey, biz de paylaşıyoruz. Hayır, onlar her şeyi paylaşıyor, herkesle. Dünyalarının tüm doğal kaynaklarından herkes eşit miktarda yararlanıyor. Bir ülke ya da grup, kaynağın bulunduğu yerde oturduğu için o doğal kaynağın sahibi olmuyor. O gezegen ya da gezegenler üzerinde yaşayan tüm türlerin evi olarak görülüyor. Hiçbir tür evin efendiliğine soyunmuyor. Gezegen ya da gezegenler grubu bütün bir sistem olarak görülüyor. Sistemin kendisine zarar vermeden, sistemin herhangi bir parçasına zarar vermenin, yok etmenin, yıkmanın mümkün olmadığı biliniyor. Biz buna ekosistem diyoruz. Daha da geniş, bu sadece gezegenin doğal kaynaklarının gezegende yaşayanlarla ilişkisi olarak tanımlanan ekoloji değil. Gezegende yaşayan canlıların kendileriyle, birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini de içeriyor. Tüm türlerin birbirleriyle olan karşılıklı bağlantısı. Tür sistemi. Evet, bu sözcüğü sevdim. Çünkü bahsettiğimiz sistem ekosistemden çok daha geniş. Demek gelişkin kültürlerde onlar için tür sistemi önemli. Evet, ama bu bireysel varlıkların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Tam aksine. Tür sisteminin tüm hayatı ve her varlığı optimum boyutta desteklediğinin anlayışı, her bireysel varlığın bu sisteme zarar verecek seçimler yapmamasını gerektiriyor. Bu nedenle her bireysel varlık önemlidir. Bu sistemde statüsü, etkisi ya da parası olanlar daha önemli değildir. Bu nasıl mümkün olabilir? Bizim gezegenimizde bir türün ihtiyaçları ve istekleri diğer türlerin ihtiyaç ve isteklerinden daha önemlidir. Yoksa bildiğimiz hayatı yaşayamazdık. Bildiğiniz hayatı yaşayamayacak duruma tehlikeli boyutta yaklaştınız. Çünkü tüm türlerin tek bir türe boyun eğmesi için ısrar ediyorsunuz. İnsan türü. Evet, ama türün bütün üyeleri için bile değil. Hatta büyük çoğunluğun değil, hadi öyle olsa neyse, küçük azınlığın, çok küçük azınlığın ihtiyaçları ve istekleri en önemli. En zengin ve en güçlü olan küçük azınlık. Sen söyledin. Yine zenginler ve başarılılar hakkında nutuk mu dinleyeceğiz? Uygarlığınızın nutuk atılmasına ihtiyacı yok. Küçücük çocuklar bile nutuk atılmasından hoşlanmıyor. Eğer nutuk atmak bir şeyleri değiştirebilseydi, dinleriniz çoktan değişimi sağlamış olmalıydı. Ha ha, zip zing, bugün herkese dokunduruyorsun değil mi? Ne o, bu basit gözlemler size batıyor mu? Öyleyse nedenine bakın. Gerçek genellikle rahatsızlık vericidir. Soruma geri döneyim. Tür sisteminde tüm türlerin ihtiyaçları nasıl eşit olarak karşılanabiliyor? İhtiyaçlar eşit olarak karşılanıyor ama ihtiyaçların kendisi eşit değildir. Oran ve denge önemlidir. Sizin tür sisteminizi örnek alalım. Pekala. Ağaç ve insan dediğiniz iki canlı türünü ele alalım. Tabii ki ağaçların insanlar kadar günlük bakıma ihtiyacı yoktur. Yani ihtiyaçları eşit değildir. Ama ağaç ve insan birbiriyle karşılıklı bağlantı içindedir. Bir türün diğerine ihtiyacı vardır. Ağaçlar atmosferdeki karbondioksiti alır. Bunun karbon bölümünü karbonhidrata dönüştürür. Bitkilerin kökü, sapı, yaprakları, meyveleri tümüyle karbonhidrattır. Gazın oksijen bölümü ise ağaç tarafından atılır. Oksijen ağacın dışkısıdır. İnsanların ise yaşamak için oksijene ihtiyacı vardır. Atmosferinizde karbondioksit çok, oksijen azdır. Ağaçlar karbondioksiti oksijene dönüştürmeselerdi, türünüzün yaşaması da mümkün olmazdı. Siz de nefesinizle karbondioksit vererek ağaçların ihtiyacını karşılıyorsunuz. Dengeyi görüyor musunuz? Evet, harika bir sistem. Teşekkür ederim. Şimdi ağaçları yok etmekten vazgeçin. Ama her kestiğimiz ağaç için iki ağaç dikiyoruz. Evet, diktiğiniz ağaçların kestiğiniz ağaçların oksijen verme gücüne ulaşması için 300 yıl geçmesi gerekiyor. Amazon yağmur ormanlarının atmosferi dengeleme kapasitesini yeniden kazanması için 2-3 bin yıl geçmesi gerekiyor. Ama hiç önemli değil. Her yıl binlerce dönümlük ağaçları katlediyorsunuz. Hiç önemli değil. Neden bunu yapıyoruz? Alanı sığır yetiştirmek için açıyorsunuz. Sığır yetiştirmenin yağmur ormanları civarlarında yaşayan yerliler için daha çok kazanç getirdiğini söylüyorsunuz. Toprağı daha yararlı kullandığınızı iddia ediyorsunuz. Gelişkin uygarlıklarda tür sistemi yok etmek yararlı değil, zararlı bir davranış olarak görülüyor. Yaptığımız şeyin aptallığı ortada. Eğer en güçlü türünüz uyanmazsa, önünüzdeki yıllarda bunun acısını daha çok hissedeceksiniz. Bir şeyler yapmak istiyorum ama kendimi bazen çok çaresiz hissediyorum. Değişim için ben ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok ama olacak çok şeyin var. Ne demek istiyorsun? İnsanlık uzun zamandır problemleri bir şeyler yaparak çözmeye çalıştı ama pek başarılı olamadı. Çünkü gerçek değişim yapmak boyutunda değil, olmak boyutunda olur. Aa evet, birçok keşifler yaptınız, teknolojinizi geliştirdiniz, yaşamlarınızı biraz daha kolaylaştırdınız ama daha iyi yapmadınız. Temel prensiplerde gelişiminiz çok yavaş oluyor. Gezegeninizde asırlardır aynı sorunlarla yüz yüze geliyorsunuz. Prensiplerinizden biri olan dünya en güçlü tür tarafından sömürülmek için vardır fikri iyi bir örnek. Çevrenizle ve her şeyle olan ilişkinizi iyice gözden geçirmeden farklı davranmayı başaramazsınız. Bu bir bilinç sorunu. Bilincinizi değiştirmek için de önce bilincinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bilincimizi nasıl yükseltebiliriz? Sessiz kalmayı bırakın. Konuşun. Sorunu gözler önüne sereceğiniz hiçbir fırsatı kaçırmayın. Fırsatları oluşturun. Kolektif bilincin yükselmesine böylece katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin bir konuda yoğunlaşabilirsiniz. Neden kağıt yapımında kullanılmak üzere hemp, Hint keneviri yetiştirilmiyor? Günlük gazete ihtiyacınızı karşılamak için ne kadar ağacın feda edildiğini biliyor musunuz? Kağıt bardaklar, fast food kartonları, kağıt havlularda cabası. Hemp hem ucuz hem de kolay yetişiyor. Sadece kağıt yapımında değil, en güçlü sicim, dayanıklı kumaş hatta çok etkili ilaç yapımında bile kullanılabiliyor. Hemp böylesine ucuz ve yetiştirilmesi kolayken ve çok yönlü kullanımı varken karşı kampanyalarla yetiştirilmesi engellenmeye çalışılıyor.